nasıl bir şeylerden bahsedebiliriz? Biraz ya, daha hem cidden.
Çok ciddi konuşmamıza gerek yok. Sallayalım abi o zaman.
Tamam, o zaman bu programı
sallamasyon. Sallamasyon da belli bir şeyin girişini sallamamız lazım işte yani.
Hani hep bir sinema bir yerinden olması lazım ya bence bu sohbetlerde.
Aynen aynen tabii yani. İçinde bir yerde olması lazım yani. Doktor olsa bile doktor anılarının sinemaya dönüştürülmesi gibi.
Sektör?
Ya da bunun gibi.
Sektör demiştik abi, sektöre ne diyorsunuz?
Abi
Sinematriyografi 5. bölüm. Plansızlıklar ve doğaçlama üzerine.
Herkese merhabalar. Bugün yayınımızın 5. bölümünü çekiyoruz. Mert ve Akif'le beraber. Merhabalar Mert, Akif.
Merhabalar.
Bugünkü yayınımızda plansız bir yayın olduğu için de ona vurgu yapmak amaçlı kısa film veya sinema üzerine plansızlık ve plan üzerine konuşmayı düşünüyoruz. Umarım başarabiliriz.
Başaracağız.
Evet, başaracağız. Yayına
başlayacağımıza inanıyorum.
Kesinlikle. Plansızlık dediğimizde aklıma ilk gelen fakülte 6. sınıftayken bir projeye başlamıştık. AFAD'ın bir yarışmasıydı. Bir senaryo yarışmasıydı ve belli bir 10 bin lira civarı bir hibe verilecekti kazanan senaryoya. Benim senaryom kazanmıştı. Deprem konulu bir yarışmaydı. Yarışmadaki benim bahsettiğim senaryo Simav'dı. Kütahya'nın Simav ilçesinde o zaman sürekli ard arda gelen depremler vardı ve o sırada küçük bir kızın başından geçen anıları anlatmak istemiştim. Ama yarışmayı kazandık. 3 gün boyunca bir çalışma yapıldı. Ondan sonra çekim aşamasına gittiğimizde, oranın bağlı olduğu bir ajansla beraber çekim aşamasına gittiğimizde tamamen her şey değişmişti. Ve o ekip senaryoyu değiştirdi. O ekip oyuncuları değiştirdi. Ve dedi ki kervan yolda düzülür. Çekime başlarken her şeyi değiştirebilirsin demişti. Benim çok moralimi bozmuştu o zaman. Çünkü kafamda yarattığım bir dünyadır kurduğun senaryo. Ve o dünyayı filme aktarmakta alacağın en büyük haz oluyor. Ve ben bunu gerçekleştiremediğim için o zaman çok üzülmüştüm. Hatta sonralardan tekrar demiştim. Keşke profesyonel kameramız olmasaydı da sen işte Akif, Mert olsaydı da keyifli bir şekilde bir çalışma yapsaydık. Varsın kazanmayalım.
Kafandaki şeyi yapsaydın yani.
Kesinlikle öyle. Ondan sonra haber geldi kazandınız falan filan gibisinden. Ama hiç de hoş olmamıştı benim için. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mert, senden başlayalım. Bir kısa filme başlarken tamamen her şey planlı mı olmalı? Storyboardlar olsun, söylenecek sözler. Yoksa doğaçlama gidilebilir mi böyle konularda?
Evet, aslında plan üzerine çok fazla şey söylenebilir. Uzatmak istemiyorum ama plan, hani kelime anlamı itibariyle de sinema terimi olarak da bir açı demek aslında ve sinemanın temel yapısını oluşturuyor. Dolayısıyla sinema planlardan yapılıyor. Sinema hani planlı bir eylem zaten. Önce karar veriyorsun, çekim yapıyorsun. Çekim yaptığın kamera yine planlı organize edilmiş bir yapı. Dolayısıyla plansız bir sanat düşünülemez. Ama tabii ki bu planı besleyen de plansızlık olduğunu düşünüyorum. Planı daha çok bilinç gibi, plansızlığı da bilinç dışı gibi görebiliriz. Senin anlattığın hikayede de yani aslında senin bir planın varmış ve birileri bu planı bozmuş gibi.
Evet, sonra da kendini yolda bitirir diye atasözüyle bunu kapatmaya çalışmışlar.
Kesinlikle öyle oldu yani. Ya bir
evet, yani
Burada şöyle de bir şey. Mesela biz de hani amatör olarak gittiğimizde bir kısa film işte set arkasına işte bu plan şöyle olsun diyoruz. Arkadan oyuncu diyor ki ya onu şuradan çekelim dediği zaman bazen çok iyi bir fikir gibi, başka bir bakış açısı gibi oluyor. Bazen de senin dünyanı tamamen bozan bir şey söylüyor. Biz de hatır gönül kıramayan insanlar olarak tamam evet. Abi bir de oradan bakalım şeklinde. Sonra bakıyoruz aa kartın hafızası da olmuş ama senin istediğin plan hariç bütün planlar var içeride yani.
Ya karıştırmamak gerekiyor bence çok fazla. Yani iyi bir fikri kesinlikle set sırasında muhakkak senden belki senin düşündüğünden daha farklı bakıp ve çok iyi fikre sahip olan birileri olabilir. O fikrini almakta bir sorun yok bence ama bu sürekli şöyle çekelim böyle çekelim deyince senin kafandakinin dışında bir şey oluyor. Yani belli bir yere kadar bence etraftaki insanların aklından da faydalanılabilir yani diye düşünüyorum.
Evet. Mert sence?
Ya özellikle film çekmeye yeni başladığın zamanlarda çok karşılaşılan bir durum. Yani genel geçer bir şey olarak genellemeyeyim ama benim karşılaştığım bir durumdu. Tabii biraz tecrübesizlik, amatörlük. Dolayısıyla dışarıdan gelen seslerin bastırılamaması müthiş bir plansızlık yaratıyor. Çünkü herkesin kendince bir fikri var ve bir şekilde söz söyleme hakkını buluyor insanlar. Dolayısıyla yani herkesi dinlemek ama kendi bildiğini yapmak diye bir tabir var. Evet. Hani akışı engellemeyecek, senin düşünmeni engellemeyecek biçimde kulağını açık tutarak ben insanların hani görüşlerinden faydalanabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi çok fazla da işine müdahale olmamak kaydıyla bu husus önemli bence. Ya birilerinin işine karışması bence bir sinemacının en büyük moral bozukluklarından, motivasyonlarından birisi olabilir. Çünkü yapmaya çalıştığımız zaten bağımsızlık üzerine bir şeyler kendi kafandaki şeyi söylemek üzerine. Bir de başka sesler girince araya parazit yapıyor, dip ses oluyor. Onları temizlemek
lazım. Evet, ben şuradan başlayayım. Bu sette bu tarz problemlerle karşılaşmamak için kesinlikle önceden zaten filmi kafanda çekip bitirmiş olman gerekiyor. Bunun bir kanıtı da storyboard bence. Storyboard'daki açılar zaten belli oluyor genelde. Elinde öyle bir şey olduğu zaman hani zaten sana olan güven de artıyor bence sette. O yüzden kimsenin böyle çok fazla müdahale hakkına sahip olamıyor kimse. Bu da tabii planlı olmayı gerektiriyor. O yüzden storyboard kesinlikle olması lazım.
Evet, dersini çalışıp gittiğin zaman artık millet şey diyemez yani. Plan buydu, buradan devam edeceğiz dediğin zaman herkesin uyması gerekir o zaman. Çok doğru söylüyorsun.
Evet.
Bugün plan. Evet. Bugün öğlen sinema televizyon okuyan bir arkadaşla sohbetimiz oldu da. Kendisi şöyle bir şey söyledi bana. Çanakkale'de okuyan bir arkadaş, ikinci sınıfta okuyormuş. Bir gece oturmuşlar, sabaha kadar bir senaryo yazmışlar. Ondan sonra da çıkıp bunu çekelim demişler. Yarı doğaçlama ama ana teması belli bir şey. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle şeyler de çekilebilir mi? Yoksa illa her şey planlı mı olmak zorunda? Ya çıkıp şunu çekelim hadi de diyebilirsin değil mi?
Yani keşfetmeye müsait bir senaryoysa doğaçlamalarla yani eğlencesine biraz daha deneysel bir şey ortaya çıkar böylelikle. Çekilebilir. Onun da bence çok eğlenceli yanları vardır. Öyle bir gecede yazıp yarın çıkalım. Bizim Münzevi de biraz öyle olmadı mı zaten?
Evet, kesinlikle öyle oldu. Yani Münzevi en olmaması gereken, öyle olmaması gereken film olması zaman her şey orada. Yani hangi türküyü söylersin? Şimdi şunu söylerim. Şimdi çayı al, bardağa koy. gibi. Mesela Mert şeyi hatırlıyor musun? Biz o zamanlar kafamızdan senaryo düşünürken kent ormana giderdik hep. Yıkık bir ağacın yanına oturmak için. Oturup orada bir şeyler konuşuyorduk. Bir gün kent ormana giderken bir hışırtı sesi duyduk. Çalılardan bir hışırtı geldi. Ve tamamen kurgusal ama inanılmaz inandığımız bir şekilde bir ayının bizi takip ettiğini ve bize saldıracağını hayal ettik. O sırada ben telefonun kamerasını açmıştım. Mesela o durumu güzel bir şekilde çekseydik ve o ayıdan kaçışımız, ne bileyim tedirgin oluşumuz, senin bağırışların, onları kameraya alsaydık belki çok keyifli bir şey çıkabilirdi
Evet, ben hakikaten inanmıştım ve hala gizemini koruyan bir şeydim
yani.
ben şu an itiraf edinceye kadar.
Ayı yok, var.
Ayı yok aslında.
Güzelmiş.
Evet, ya mesela böyle bir şey ortaya attım ve bir gizem merak öğesi oluştu ve bunun üzerine o anda ne olacağı bir sonraki tahmin edilemeyecek şekilde olasılıklar gelişti. Mesela bunu bir filmin ortasında da ortaya attığında çok kestirilemeyecek şeyler, yani filmi daha renkli hale getirebilirdi mesela. Hani doğaçlamanın aslında bir güzel bir örneği aslında.
Akif, senin masal filminde böyle doğaçlamalar oldu mu, yoksa her şey belli miydi? Çok fazla diyalog yoktu gerçi ama.
Sesim geliyor mu?
Geliyor.
Tamam, telefondan konuşacağım şu anda. Masal filminde şöyle, masal filminin senaryosu son güne kadar değişti. Çekim gününe kadar değişti. Ve 2 ay boyunca çünkü şöyle oldu. Ben daha basit şeyler, çekilebilecek şeyler hayal ediyordum, çevremde olan şeylerden. O araya bir animasyoncunun yapabilecekleri girince senaryonun geliştirilebilir olduğuna kanaat getirdim. Tek plan düşünüyordum ben, ama sonra Mert'le de konuşmuştum. Tek plan olmadan da bir sürü farklı açılardan çekilerek, kurguda birleştirilerek de çekilebilir diye öğütler aldım aslında Mert'ten. Sonrasında işte fanusun içine bir bitki koyabiliriz. Bu fikir geldi. Hani biraz umudu simgeliyor. Benim senaryomda olmayan, etraftakinde danıştığım insanların fikirlerini de aldım. Ama doğaçlama bir an gelişmedi. Yani hepsi aslında storyboard hazırdı. Storyboard'a göre çektik. Böyle aslında doğaçlama hiçbir şey gelişmedi diyebilirim, ama çekim anına kadar senaryo değişti diyebilirim.
Evet.
Evet, yani acaba bir kısa film ya da filme girişmeden önce her şeyin kafanda tamam olması gerekli midir sorusu var ve aslında Akif'in çektiği film bu anlamda güzel bir örnek. Hani planlanmış ve daha öncesinde kurgulanmış, storyboard'da kaydedilmiş ve sete oturduğun anda tıkır tıkır sırasıyla çekilmiş bir film ve gayet de açık vermeden hani yani neredeyse mükemmele yakın bir sonuç elde edilmiş. Doğaçlamanın böyle kusurları olabiliyor. Hani herhangi bir şeyi çekiyorsun ama o an başka bir şey kadraja giriyor. Ya da düşünmediğim bir şey daha ne bileyim çarpık olabiliyor. Bence iyi bir film için planlanmış olması şart diye düşünüyorum. Doğaçlamalarda belki bu planların arasına sıkıştırılabilir. Atıyorum bir oyuncunun performansı gereklidir o anda ya da bir duygunun verilmesi gereklidir. O anda bir müdahale şeklinde girilebilir sanki
Evet,
araya.
doğaçlama oyuncu doğaçlama yapabilir, ya da bir belki kamera hareketi, eğer kamera sendeyse belki bir doğaçlama, deneysel bir şey yapabilirsin ve o da hikayeye büyük katkısı olabilir onun da. Doğaçlama bu tarz şeylerde minik minik olabilir, ama genel olarak planlı olması gerektiğini düşünüyorum ya bir filmin. Yani kafada
Evet.
bir
Ya
olması lazım.
mesela kesinlikle hani artık hani kamerayı alayım, çıkayım, çekeyim modu daha böyle ilk zamanlara has bir şey olarak kalıyor ve daha çok heyecan verici bir şey. Çünkü keşfetme anı daha çok bu spontaneliklerde ortaya çıkıyor. Doğaçlamalarda ortaya çıkıyor. Kamerayı al çek, ne çıkarsa çıksın mantığını benimseyebilirsin. Bütün film hayatında ya da bütün çektiğin filmlerde de bu anlayışı güdebilirsin. Fakat artık hani bir şeyler oturmaya başladıktan sonra kendi tarzını da çektiklerine bakarak ne olduğunu tanımlıyorsun ve artık bir sonraki çekiminde o rastgeleliğe yer vermemeye çalışıyorsun. Hani hem bu gelişimsel bir şey hem evrimsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bununla paralel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama yine de tercih meselesidir. Hala çok keyif verdiği anlar olur. Mesela hiç ortada mesela hiçbir şey yok. Bir şey çekmek istiyorsun. Fotoğraf bile olabilir ve o anda beklemediğin bir anda mükemmel bir kare yakalıyorsun. Sinemada da bu tarz enstantaneler gerçekleşebilir. Ama bundan film olur mu? O tartışmalı. Yani film diye neye denir? Hani önce belki bu soruyla cevap vermek gerekir.
Yani bir duygu var. Senin beslediğin ve içinde boğulduğun bir duygu ve bunu aktarmak istiyorsun. Yani amacın bu duyguyu aktarmaksa bunu bilmen gerekiyor. Yani doğaçlamayla belki o atmosferi içerisinde bulunduğun duygu durumunun atmosferini yansıtabilirsin ama çok bir hikaye oluşmaz gibime geliyor doğaçlamayla.
Dış ses ile anlatım üzerine.
İntibah'ı izledim. Ya bu arada İntibah bayağı izlenmiş Tarık. YouTube'da baktım da 10 binlerde falan yani. Şaşırdım diğer filmlere.
Ciddi misin? Aa, hiç bakmadım.
10 bin izlenmiş abi. Ya çok aslında iyi. Güzelmiş ya. Baktığımda sesler falan tam olsaymış. Öyle güzel yani. Bir hikaye anlatıyor falan böyle. Biraz da edebiyat yapmışız tabii de. O biraz fazla kaçmış bence.
İntibahta tamamen dış anlatımı kullandık. Senin kafanın içindeki sesleri kullandık.
Hı hı, evet.
Dış anlatımla çektiğimiz kısa filmler sizce daha yönetmenin filmi bir şeyleri aktarmasını kolaylaştıran bir unsur mu? Daha biraz basite kaçmak mı sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yani sen ne düşündüğünü yaşadığın olayla veya mimiklerini anlatmak yerine dış anlatımla anlatınca daha bir kolaya kaçmak oluyor mu sizce?
Bence şu dediğinin farkında olarak yapıyorsan olmuyor ama işte ben bunu bu şekilde veririm, yediririm şeklinde olunca olmuyor.
Yani dış anlatıcının hikayeye katkısı olan filmlerde çok ama sürekli dışarıdan anlatılmaz ama karakter psikolojik sorunlar yaşıyordur ve yalnızdır. Onun iç sesini bir şekilde hani ne düşündüğünü rolle de çok fazla anlatamayacağı durumlar vardır ya da ona uygun görüntüler ya da hareketler yoktur. Yani bunu bir psikiyatri hastasının iç sesini bazen duymak gerekir. Böylelikle dışarıdan vermemiz gerekiyor. Bazen de masal anlatır gibi, hikaye anlatır gibi hikayeye bir dış ses başlar. Onlar da bence etkili oluyor yani. Böyle Tanrı'nın sesi gibi hani her şeyi bilen, hikayenin her şeyine hakim olan birisi anlatıyor ve onun sesi. Bu da bir etki yaratıyor bence.
İzinler ve oyuncak silah sorunu üzerine.
Evet, geldi kullanıldığı zaman. İntibah demişken film çekimi sırasında, en amatör film çekimi sırasında bile alınması gereken izinler konusuna biraz değinelim bence. İntibah çekerken hastanede çekmiştik. Ve hastane yönetiminden izin almıştık. Ama ona rağmen bir sürü kez güvenlik gelip sahneleri yarıda kesmişti. Aynı şekilde bir polisle kısa film çekmeye çalışmıştık. Hatırlarsanız Azizler'le vesaire. Onda da şöyle bir hikaye geçmişti başımızdan.
Nasıl?
O şey yani bozuk bir silahla çekiyorduk. Ve tam çarşıda düzlük bir arazi bulduk. Orada çekelim dedik. Ufak bir sürtüşme, koşturma sahnesi. Elde silah da var tabii. Birden bir dört yol ağzından her tarafa polis arabaları geldi. Ve hızlıca inip yat yere yat yat yat at silahı diye bağıran insanlar
yok artık.
Ya biz şoktayız yani böyle. Mükemmel. Ben o anda
kamera arkası ya.
Aynen. Ben o anda o panikle şey demişim. Silah sakla, silah sakla demişim. Onu deyince polis iyice işkillendi. Ne silahı lan diye böyle. Bana yönelmeye başladılar.
Bunları çeken bir kamera olmalıydı bence.
Keşke olmalıydı. Evet. Ama herkes panik olduğu için bütün her şeyi yere atmıştık ve yere yatanlar olmuştu. Meğer biz o filmi tam olarak çarşının Kuyumcular Çarşısı'nda çekiyormuşuz. Yani en çok hırsızlık yaşanan yerde çekiyormuşuz. Sürekli denetim halindeymiş.
Organize işler o zaman kaçın.
Biz o kısa filme giderken belediyeden izin almıştık ama elimizde yazılı bir kağıt falan yoktu. Sonra polislerle yani çay içtik, çorba içtik falan derken anca o şekilde ikna edebildik ve bu daha başka ıssız çarşının ıssız bir yerinde çekmiştik. Sizce bir filme başlarken mutlaka izin almak gerekir mi?
Oh.
Bu evet. Önemli bir şey aslında.
Doğaçlama yapıyorsan hayır ama planlı yapacaksan gerekirse.
Ya bir sokakta mesela uydurma. Kendi mahallende çekiyorsun diyelim. Bunun için izin alman gerekiyor mu ya valilikten? Diyelim Eskişehir'de.
Mesela
belediyeden sanırım almak gerekiyor.
Gerekiyor değil mi? Çünkü arkadan geçen adamın da o kamerada gözük gözükmeme hakkı var. Yani beni neden çekiyorsun gibi gelip sonra da gelip şey diyorlar her zaman yani hangi kanalda yayınlanacak? Bu soruyla karşılaşmamak için.
Sokak röportajı değil.
Kanal 26 ise sorun yok falan.
Kent ormanında çekmek için izin almak gerekir mi? Ben de bunu anlamıyorum mesela.
Neden ya da gerekir? Gerekmeli mi?
Ya cep telefonumuzla zaten her şeyi kaydedebiliriz. Ben İstanbul'da bir kere vapurla karşıdan karşıya geçeceğiz. Dizaynı çok güzeldi şeyin, o istasyonun. Fotoğraf çekeyim dedim ama benim Canon'la çekeyim dedim. Besteyi çekerken güvenlik geldi, sileceksiniz onları falan üstelemeye başladı. Tartıştık yani. Cep telefonunu açsam, buranın her tarafını kaydetsem zaten çekerim yani. Canon olunca problem çıktı.
Neden?
Evet,
yani bir Canon'un bir telefondan ayıran şey nedir yani? Gerçekten hani daha ağır, pahalı olmasın mı ya? Halbuki belki daha iPhone son sürümler daha pahalı yani. Hani bu mu kıstası? Çok saçma evet. Bence.
Belki de adam yediremedi. Benim telefonum daha iyi çekiyor görüntüyü. Neden onunla çekiyorsun gibi mi konuşmak istedim?
burada da kamera var. Burada da buradan çek. Bir de.
Buradan şuraya bağlayabiliriz. Bir telefonla da çıkıp film çekebilir misin?
Örnekleri var.
Çekiliyor ya. iPhone'la çekilen diziler falan bile var. Aslında çekilir ya. Yani hissettiğin bir şeyleri kurguyla bir araya getireceksin görüntüleri. Sonuçta görüntüler çok eskide çözünürlüğü düşük olsa bile.
Tolstoy Dostoyevski fanatizmi üzerine.
Dün bir film izledim. 480p'de izledim. 2,5 saatlik bir filmi. İzledim yani gayet de etkilendim. Güzel bir filmdi. Tolstoy'u anlatıyor. Last Station. Son istasyon.
Tolstoy'un tost makinesiyle çekilmiş bir filmi herhalde.
Hayır ondan ya, değil. Film yeni de internet çok kötüydü. Oscar adayı film ya. Çok güzel film ya. Ama düşük çözünürlükte izlesem de filmden etkilendim. Hatta bittiğinde o kadar üzüldüm ki Tolstoy ölüyor falan binlerce insan etrafında. Üzüldüm ya. Bazı duygusal insanlar kesinlikle ağlayabilir filmde. 400-360p izlese bile yani.
Mesela Tolstoy zamanında film diye bir şey var mıydı? O zamanlar var mıydı? Yoksa sadece romanlar mı vardı?
Şey, Tolstoy'un görüntüleri var. Ama çok kısa tabii, o filmler çok kısaydı o zamanlar. Siyah beyaz görüntüleri var işte, istasyondan çıkıyor. Çocukları seviyor. Fotoğraf zaten var.
Konuşmaları var.
Konuşmaları, ses kaydını sonradan var. Ses kaydı da, ses kayıtlı görüntüleri de var. Ama
Tolstoy arkadaşlar, şuraya bağlamak istiyorum. Evet. Şuraya bağlamak istiyorum. Doctor Who diye bir dizi vardı. Onun bir bölümünde o zamanda yolculuk yapılan bir dizi ve Van Gogh'u geçmişten getirip şimdiki sergisine getirmişlerdi. O zaman hiç değer görmeyen resimlerinin ne kadar değer gördüğünü görünce çok duygulanmıştı Van Gogh. Acaba Tolstoy'da çıkıp kendi romanlarının, Dostoyevski kendi romanlarının filme dönüştürüldüğünü görse nasıl hissederdi acaba? Ulan ne biçim çekmişsiniz falan mı derdi yoksa?
Abi Tolstoy zaten prens kendisi, böyle soylu bir aileden geliyor. Bir toprakları falan çok geniş. Zaten Rusya'da toprak ağalığını falan sistemini kaldırıyor. Bir nevi kölelik sistemi gibi. İşçiler çalışıyor ama konta çalışıyor ya da prense ya da işte o mülklerin sahibi kimse, onlara çalışıyor bütün işçiler. O yüzden böyle Rusya'da devrim yapmış gibi bir insan. Bir köylü gibi yaşıyordu. Çok zengindi. Hatta karısıyla falan ömrü boyunca sürekli 48 yıllık evliliği boyunca didişiyor. Karısı hani bütün varlığını, 13 tane çocuğu varmış. 13 tane çocuk doğurmuş. 5'i ölmüş de. Bir sürü çocuğu var ama bu servetini ve bütün eserlerin yayın haklarını bütün insanlığa bağışlıyor. Karısı da bundan şikayetçi yani. Çocuklarına bir herhangi bir mülk, bir şey bırakmadığı için. Ve Tolstoy da hiçbir şeyi beğenmeyen bir adam. Ne Mozart'ı beğenir böyle... Biraz böyle yobaz gibi zaman... görünen bir insan. Realist olduğu için herkesi yerden yere vuruyor yani. İşte bazılarını diyorum bu
göz... O zaman
Başak Burcu.
Başak Burcu mu? Evet. Tolstoy o zaman günümüzde kendisi romanlarının filme aktarıldığını görünce şey diyecek bir insan değil mi? Ya hacı şuradan mı çekseydik acaba? Sürekli karışacak bir insan.
Ya diyecek sinema nedir ya? Çöp falan diyecek. Sanat bu değildir falan. Sanat nedir diye bir kitabını okudum. Sanattan soldum valla. Ya o kadar realist bakıyor ki her şey yerin dibine sokuyor yani.
Pek sevmediğim bir karaktermiş ya. Ya gerçek ama... hayatta ev arkadaşı olunmaz sanırım.
Evet, ev arkadaşı. Yani, ama sevgi dolu bir insan. Ya herkes o kadar seviyor ki. İnsanlar yani onu bir aziz olarak görüyor. Bir peygamber olarak görüyorlar. Bir de düşün, bir prenssin ve her şeyini bağışlıyorsun. İşte o toprak işçilerini azat ediyorsun. Kendilerinin çalışmasını okuma yazmaya sevk ediyor. Bir eğitim kurumu gibi şeyler kuruyor ve kiliseyi reddediyor, aforoz ediliyor kiliseden. Kendi bütün dinleri böyle en güzel yanlarını bir arada toplamak gibi, sevgi dini gibi bir hareketi var. Onu gerçekleştiremeden de ölüyor. O yüzden böyle biraz dindar bir tarafı da var. Böyle dindar demeyeyim de işte yobaz, hani kurallar, nefsin isteklerine boyun eğmemek gerektiğini böyle öğütlüyor ama hiç kimse de nefsine hakim olamıyor. Yani insanın iradesine karşı çıkamadığını kendi hayatıyla falan kanıtlıyor böyle. Değişik.
Değerli. Yani.
Müthiş, hikmetli ve değerli bir insan ya. Ve yaz şeyleri de öyle, romanları da öyle zaten. Öyle insanları iyiliğe sevk etmeye çalışmış, peygamber gibi birisi ama benim için Tolstoy mu, Dosto mu? Dostoyevski derim ya.
Çünkü bazı kepsler var. İşte Dostoyevski aslında hakkında Tolstoy savunucuları şunları söyledi diye kavga çıkaran.
Tolstoy'u savundu.
Savunmadı.
Bu. Alça. Mert senin sokağındaki duvarda şey yazıyordu ya. Sen mi yazmıştın lan onu?
Evet.
Dosto büyüktür Tolstoy.
Evet, ben yazmıştım. O zamanlar Tolstoy okumamıştım.
Ya, yoğun bir fanatizm var ya. Beşiktaş Galatasaray derbisi gibi bir şey
mi? Evet, aslında hani bir nevi savunduğum görüşten ziyade ortalığı karıştırmak gibi bir duvar yazısının hani gerektirdiği gibi bir iddiaydı. Belki biri karalar ya da büyüktür işaretini küçüktüre çevirir umuduyla yazılmış bir karalama.
Bir yönetmene benzetecek olursanız Tolstoy ve Dostoyevski'yi hangi yönetmenlere benzetirdiniz?
Zor soru. Dostoyevski herhalde zor Tarkovski sana olabilir miydi? Yani Tarkovski'nin Dostoyevski'yi çok sevdiğini biliyorum. Hatta birkaç eserini uyarlamaya çalışma çabası olduğunu biliyorum. Tolstoy belki bir Herzog falan olabilirdi, ne bileyim. Daha emekçi bir yönetmen olurdu ya böyle. Hitchcock'tan ziyade daha üretken bir yönetmen olabilir belki.
Ya bana da Tarkovski, özür dilerim. Tarkovski şey gibi geldi bana ya. Tolstoy gibi geldi. Çünkü böyle metafizik falan, böyle din, biraz daha Tarkovski'de dindar, böyle Tanrı'ya inanan bir insan. İşte maddeci değil, daha çok metafizikçi. Tolstoy da öyle. Ama üslup olarak bakarsak benziyorlar mı onu bilmiyorum tabii. Ama Dostoyevski için Zeki Demirkubuz olabilir. Zaten çok büyük hayranı.
Yönetmenlerin kendi filmlerinde oynaması üzerine.
Hitchcock'un her filmde kendini göstermesine ne diyorsunuz? Yani bu bir şey mi? Ya ben bunu ben çektim oğlum, işte ben oynuyorum gibi. Ya da belki de annesi mi istiyor? Oğlum o kadar emek harcıyorsun, azıcık da sen görün gibisinden.
Tarık Taştekin'in filmlerinde oynuyordu. Biraz benzerlik var.
Ben oyuncu eksikliğinden dolayı kendimi göstermek zorunda durum kalıyordum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mert, senden başlayalım. Sence bir yönetmen filmde kendini göstermesi onun bir imzası mıdır? Yoksa ya bak bunu ben çektim işte, bak oradayım işte, neden inanmıyorsun şeklinde mi gösteriyor yönetmenler?
Evet, ya mutlaka kendince bir yorumu var ya da o şekilde kendini öne atmaya ya da ortaya çıkmayı seven biri olabilir. Ama Hitchcock'un zaten narsist bir kişilik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok da kendinden beklenecek bir hareket aslında. Ya bir imza olabilir. Kendini göstermek isteği olabilir. Hoşuna giden ya da gizem yaratmak isteyen bir unsur olabilir. Ya da işte bu yönde takipçilerin olması ve onu sürekli stalklamalar hoşuna gidiyordur. Gizli bir beğenilme arzusu olabilir. Yorum açık ama güzel bir detay bence.
Akif, sen ne düşünüyorsun?
Şöyle, Tarantino da filmlerinde oynuyor ve hatırı sayılır rolleri de var. Yani yine düşük bir rolde oynasa bile iyi bir oyunculuk sergiliyor. Bu da bir tiyatro geçmişi olduğunu okumuştum. Ondan kaynaklanıyor sanırım. Sadece kamera arkasında değil, oyunculuk performansı da göstermek istiyor. Bence olabilir. Tabii yönetmen oyunculukta göstermek istiyorsa, kendini ekranda görmek istiyorsa olabilir. Ki ülkemizde de Zeki Demirkubuz'da, Nuri Bilge'de filmlerinde oynayan isimler en büyük yönetmenler.
Evet.
Olabilir.
Bilmiyorum. En büyük yönetmenlerin en başarısız performanslarının olduğu yerler oynadığı sahneler.
Oyuncuya bırak ya oynamayı. Değil mi?
Kesinlikle. Belki de orada şöyle düşünüyor. Hani bu dünyayı ben yarattım ve kafamda tamamıyla ben kurdum. Bu kurduğum dünyanın da başrolü ben olmalıyım.
Benden
belki gerçek hayatımızda da Evet. Neden bizim hayatlarımızı başkası yönlendirmek zorunda ki diyerek kendimiz oynamaya çalıştığımız zamanlar oluyordur. Kendi hayatımızda olabilir mi?
Ya belki oynamayı eğlencesine yapıyordur bu işi yani. Ya diyordur, la bu filmde de ben oynayayım. Yandan ya da baştan. Hani bakalım ne olacak. Artık hani zaten biraz daha başrol oynaması için çok nadir bu arada başrol oynayan hani yönetmen nadirdir herhalde. Nanni Moretti diye bir yönetmen var. İtalyan yönetmen. Tanıyor musunuz?
Yok, duymadım.
Yok, tanımıyorum.
O, süper bir yönetmen ya. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. O da filmlerinde hep kendi oynuyor ve o kadar basit çekiyor ki filmlerini. O basitlik insanın o kadar hoşuna gidiyor ki ya göz az daha ağlayacaktım yani bir filmini izlerken. Bir psikolog başkasının derdini dinlerken aslında kendi hayatında problemler var. Çocuğuna bir şey olmuş falan. Karşısındaki hastayı dinlerken bir anda ağlamaya başlıyor. Yönetmenin kendisi oynuyor bunu. O ağlamaya başladığında bayağı bir duygulanmıştım. Neredeyse ben de ağlayacaktım yani duygusuz bir insan olarak. Mesela bu yönetmen de sürekli başrollerde oynuyor kendi filmlerinde. Demek ki başkasının o rolü oynayamayacağını düşünüyor ya da bu işten zevk alıyor diye düşünüyorum. Ama Hitchcock gibi sadece böyle ufak rol, hani çok küçük görünme çıkma mevzusundan bahsettin sen aslında Tarık, değil mi?
Evet, aynen öyle. Yani tamamıyla kendi imzasını mı oluşturmak yoksa orada Instagram'a koyacağı bir kare yakalamak mı amaç?
Eğlencesine ya, işte bir de ben yaptım demek de vardır. İllaki bu etki vardır bence.
Çikop yaptıysa vardır bir hayır.
Hitchcock reis ve prosu.
Buffalo 66 aklıma geldi. Orada da aynı zamanda yönetmendi. Ve çok minimal bir sinema diliyle güzel bir kompozisyon oluşturmuştu Buffalo 66'yı. Akif sen izlemiştin galiba.
Evet, müthiş bir film o da ya. Film boyunca karakter neyse spoiler olur bahsetmeyeyim. Ama izleyin Buffalo 66.
Buffalo 66. İzleyin.
Bir konunun bu kadar kestirip atılması yani.
Başlamadan izleyin.
Yayın sürekli böyle akıyormuş. Şunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani neyse spoiler olur.
Bir şey sor. Türler hakkında konuşsak olur mu? Vaktimiz yeter mi yoksa başka bir bölüme mi ayırsak bunu?
40. dakikadayız. Aslında burada noktalayabiliriz ama. O zaman bir sonraki bölümü sinemanın türleri, çekmek istediğimiz türler ve o türleri gerçekleştirme aşamalarını konuşarak geçirebiliriz diye düşünüyorum. Mert, eklemek istediğin bir konu var mı?
Ya tekrar intibaha dönmek istiyorum. Orada biraz aklım kaldı. İntiba aslında hani başlangıçta konuştuğumuz konularla da alakalı. Ben de hani izledim daha önce ama son zamanlarda izlemedim. Sanırım konu itibariyle bir obsesif, çok böyle düzen, detay takıntısı olan bir adamın yaşamı üzerineydi. Spoiler veriyorum artık çünkü
evet.
Konu kapanıyor yani.
Ve sonunda sanırım bu kuralları yıkarak artık hayatına daha plansız bir şekilde devam ettirme isteği, arzusu oluşuyordu bir şekilde. Ve dolayısıyla tersine bir dönüş vardı. Her zaman o plan uydurmanın tersi olarak artık çizgilere basmadığı halde çizgilere basarak yürüyordu vesaire. Bu da bir bakış açısı olabilir diye düşündüm.
Evet. İntiba, o zaman tekrar konuşalım, tekrar izleyip neleri eksikti, içimize sinmeyen şeyler nelerdi, bir de dinleyen kısa filmciler olursa belki bizim hatalarımızdan onlar da ders çıkarabilir.
İzleyin.
Tekrar konuşabiliriz. İntibahı izleyin diyorum ben de.
İntibah.
İntibah üzerine.
Bir de Doğan Kuşan'la övmeyi unutmayın. Haftada bir kez muhakkak Doğan Kuşan övün diyorum sevgili dinleyiciler.
Övün.
Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.